Ayrım 5.
Yeşil Renkli Namus Gazı Operası. Hasan Ali Yücel bu hikayeyi oyun olarak yazmamı önermişti. Hikayemi Yücel'in anısına adıyorum. Uvertür. Dünyanın tarihi 2 milyar 400 milyon yıllık deniyor. Benim bitmemiş tarihim şimdilik 50 yıllık. Kelebeğin tarihi bir günlük. Arkeologlar yer altında yeni bir kent buldular. Bu kentte birçok ileri ulusların arkeologlarından, tarihçilerinden, bilginlerinden ve bilimcilerinden bir bilimsel kurul yıllarca inceleme ve araştırmalarda bulundu. Sonuç çok şaşırtıcıydı. Çünkü Roma, Yunan, Mısır, Sümer, Eti, Çin uygarlıklarından çok daha eski dönemlerin izlerini taşıyan bu yeraltı kentinde aynı zamanda günümüz uygarlığının, tekniğinin ve yaşayışının da belirtileri görülüyordu. Bu açıklanabilir bir durum değildi. Sanki 20 bin yıllık tarihsel gelişimi kendisinde barındıran bir kent, bir depremle yıkılmış, böylece değişik çağların uygarlıkları birbiri içine karışıp allak bullak olmuştu. Bu ses alma makinesinin yanında cilalı taş çağının bir baltası bulunuyor, bir sütyenin yanında bir ilk çağ oku, televizyonun yanında ilk insanın iskeletinden bir kafatası duruyordu. O kentte buldukları paraları, anıtları, yazıtları, kalıtları ve hayvan derilerine, papiruslara yazılı ve taşlara kazılı yazıları, en modern offset ve tiftruk makinelerinde basılmış kitapları okuyarak bilginler bu yitik uygarlığı ortaya çıkardılar. Bu derin araştırmalar ve incelemeler sonunda belgelerin ışığında o kentte çok önemli bir olayın geçmiş olduğu anlaşıldı. Tabalatua adında bir kişinin başından geçmiş olan bu olay şudur. Introdüksiyon. Yitik uygarlığı bağrında saklayan yer altında gömülü kentte adına namus denilen yeşil renkli bir gaz vardı. Çok tatlı yeşil renkte olan bu gaz bütün öteki gazlardan çok daha uçucuydu. Şişeler içinde saklanır, ışıksız yerlerde korunur ve ancak artı 21 derece ısıda tutulurdu. 21 derecenin aşağı ısıda namus gazının rengi açılır ve parlak güneş aydınlığında da bozulurdu. Şişenin tıpası bir saniye açık kalsa namus gazı hemen uçar, bundan başka da havayla değinir değinmez alev alev parlayarak yanardı. Çok duyarlı bir madde olan namusu korumak anlattığımız bu nedenlerden ötürü çok güçtü. En değerli madde namustu. Yeryüzünde namustan daha değerli hiç ama hiçbir şey yoktu. Onun için bütün insanlar namusa sahip olmak için çalışır, çabanar, didinirlerdi. Örneğin, namusu yanında altın, platin, elmas, pırlanta gibi şeyler pışkı ve dişki kadar değersiz kalırdı. O çağda insanlar doğdukları zaman ana babalarından kendilerine miras olarak namus kalmamışsa namussuz olarak doğmuş olurlardı. Ama çalışıp çabalayarak namus sahibi olurlardı. Yani insanlar ne denli çalışır kazanırlarsa o denli çok namusa sahip olurlardı. Bütün insanların amacı ellerinden geldiğince çok namusa sahip olmak ve namuslarını gittikçe arttırmaktı. Ne var ki yeryüzündeki namus ancak belli bir miktardaydı. Onun değeri de bundan ileri geliyordu. Yoksa durmadan üretilen bir madde olsa bu denli değeri de kalmazdı. Yeryüzünde belli bir miktarda olan namustan bir parçasına sahip olabilmek için insanlar çok didinip didişiyor, gerekince de birbirleriyle çatışıp savaşıyorlardı. Bu yüzden namus şişeleri elden ele geçiyor, sürekli sahip değiştiriyordu. Ve bir insanın ne denli çok namus şişesi olursa toplumda değeri o denli artıyordu. Namus gazı yarım litrelik, bir litrelik, iki litrelik şişelerde, beş litrelik binliklerde ve 15 litrelik damacanalarda, yani norm üzerine 5 koy kap içinde standartize edilmişti. Dediğimiz gibi çok duyarlı ve korunması pek zor olduğundan, birazcık ışık alıp namuslarının rengi attığı için üzüntülerinden intihar edenler çok oluyordu. Gazetelerde sık sık sahip olduğu iki damacana namusunun ışık alarak rengi attığı için bir tüccar intihar etti gibi haberler çıkmaktaydı. Namus yüzünden cinayetler de oluyordu. Şişenin tıpasını açık bırakarak namusunu uçurduğu için bir adam karısını öldürdü. Tıpasındaki aralıktan şişede sızma sonucu havaya değinerek namusu yanan bir genç kız, babasından korkarak 10 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmemiştir. Gazetelerde şu tür ilanlar da sık sık görülüyordu. Sevgili eşim 21 dereceden yüksek ısıya bıraktığı 2000'lik namusumuzu bozmuş olduğu için kendisine darılacağım korkusuyla mutlu yuvamızı ve iki çocuğumuzu bırakarak gitmiştir. Sevgili eşim, yavrularım anne, anne diye ağlıyorlar. Seni ben affettim, Tanrı da affetsin. Dön gel mutlu yuvamıza. El birliğiyle çalışalım, bozulan namusumuzdan daha çoğunu kazanırız. Köylerden birinde Tabalahura adında çok yaşlı, çok yoksul ama yoksul olduğu için de hiç namusu olmayan bir adam yaşıyordu. Tabalahura bir zorlu kış tek başına yaşadığı kulübesinde hastalandı. Bakımsızlık yüzünden hastalığı arttı ve bir gece yarısı ateşi 41,5 dereceye yükseldi. Artık Tabalahura ölüm döşeğine serilmişti. Saatleri sayılıydı. Resitante. Ateşler içinde cayır cayır yanan Tabalahura'nın yüreğine ölüm pençesini atmıştı. Bir bunalım düşü içinde Tabalahura durmadan sayıklamaktaydı. Tirat. Tabalahura şöyle sayıklıyordu. Namus, namus, ah namus, yeşil renkli namus. İşte ölüyorum artık, elveda ey güzel dünya. Bütün ömrümce bir katır gibi, bir öküz gibi çalıştım durdum. Ah ne yazık ki bir küçücük şişe namus sahibi olamadım. Namussuz doğdum, namussuz ölüyorum. Ulan kahpe felek, kıçına kına yak. O kadar çalıştım. Ne olurdu benim de bir şişecik namusum olsaydı. Namus. Ah yeşil rengine kurban olduğum namus. Koro. Bay Tabalahura, Bay Tabalahura. Boşuna taban teptin, boşuna gölgeni sürüdün. Eşek gibi çalışılmaz, sen eşek misin? Eşekler çalışır eşek gibi. Katır gibi de çalışılmaz, sen katır mısın? Katırlar çalışır katır gibi. Öküz gibi de çalışılmaz. Sen öküz müsün? Öküzler çalışır öküz gibi. Sen insansın ulan insan gibi. Değil gibi değil. İnsanca çalışacaksın. İnsan olarak. Boşuna boy gösterdin. Boşuna gölge gezdirdin. Avanak. Eşek. Eşek. Eşek. Eşek dansı, çifte balesi ve anırma müziği, anırma sesleri. Diyor. Tabalahura'nın sönmek üzere olan gözlerinden ak sakalına yaşlar süzülüyordu. Ateşin verdiği bunalım içinde kıvranıyor, sayıklıyor, düşler görüyordu Tabalahura. Çene solosu. Ölüm döşeğinde can çekişmekte olan Tabalahura çene atmaya başladı. Çeneleri takır takır birbirine vuruyordu. Canı çekilmekte ve ayakları soğumakta olan Tabalahura'nın çenesi düşmüştü. Çenesi düşen bütün yaşlılar gibi canı çıkarken bile kakofonik çene solosuna devam ediyordu. Son dakikamda ağzıma bir kaşık su verecek kimsem yok. Oysa 5-10 şişe namusum olsaydı. Miras olarak namusumu paylaşacak olanlar şimdi dört bir yanımda pervaneler gibi koşuşurlardı. Ah ah bunca yıl boşuna çalıştım. Bir küçücük şişe namusum bile olmadı. Öbür dünyaya gözlerim açık gidiyorum. Namus istifçileri kına yaksınlar. Gittikçe daha sık çene atan Tabalahura'nın sözleri artık anlaşılmaz, anlamsız heceler olmuştu. Ölüm dansı. Tabalahura'nın sönmekte olan gözleri önünde renkli ışıklar pırpır uçuşmaya başladı. Sonra bu pırpırlar büyüye büyüye kocaman birer iskelet oldular. Bu iskeletlerin sırıtan dişleri arasından buz parçaları gibi soğuk, sivri kahkaha kekirdemeleri dökülüyordu. Ki, ki, ki, ki, ki. Sırıtkan iskeletler kemik parmaklarını birbirine vurarak kastanyet sesine benzer sesler çıkarıyor. Tabalahura'nın ölüm döşeği çevresinde zıplayarak oynuyorlardı. Bu ölüm dansı sürerken Tabalahura da titremeye başladı. Her titreyişinde ağzından ve burnundan yaşlı ruhunun bir parçası çıkıyordu. Ruhunu çıkarmak için Tabalahura'nın titreyişleri biraz göbek atışa benziyordu. Tabalahura'nın sıcak bedeni içinde ancak bir iki göbek atışlık daha ruhu kalmıştı ki, cılız ten kafesindeki bu bir iki atımlık ruhunun gücüyle son aryasını söylemeye başladı. Kuyruğu titretme aryası. Bir şişecik namusum olmadan ölmek istemiyorum. Namus, mus, mus, na, na, na, Muz. Tabalahura'nın zaten yarım aryalık ruhu kalmıştı. Arya için zorlayıp da geri kalan ruhunu da bedeninden çıkarırken ancak operalarda görülebilecek bir mucize oldu. Operada hayalet dedikleri işte bu mucizedir. Tabalahura'nın eski karyolasının altından bir adam çıktı. Ne bağırıp duruyorsun, neden inek gibi böğürüyorsun dedi. Tabalahura, böğürmüyorum dedi. Ya ne yapıyorsun? Arya söylüyorum. Ulan bu ne biçim Arya? Ben ne yapayım? Operanın bestecisi böyle bestelemiş. Bu benim son Aryam. Artık ölüyorum. Tabalahura büyük şaşkınlık içindeydi. Çünkü karyolasının altından çıkıp da karşısında duran adam kendisiydi. Kendisi kendisinin karşısına geçmişti. Tabalahura iki tane olmuştu. Biri ölüm döşeğinde can çekişirken ruhunun son soluklarıyla konuşmaya çalışıyor. Öbürü de ayakta dikilmiş, ölmekte olan kendisini seyrediyordu. Evet, İkisi de aynı Tabalahura'ydı. Yüzleri tıpatıp birdi. Ama giyinişleri ve davranışları hiç de birbirine benzemiyordu. Yataktaki Tabalahura bitkindi, solgundu, çullar çaputlar içindeydi. Ayaktaki Tabalahura ise çok dinç bir yaşlıydı. Çok iyi ve güzel giyimliydi. Adımlı çalımlı bir adamdı. Kolalı gömleği, papyonu, temiz ceketi, ütülü pantolonu, rugan iskarpini, elinde bastonu, parmaklarında yüzükleri... diyor. Yataktaki birinci Tabalahura. Sen kimsin diye sordu. Ayaktaki Tabalahura'yım dedi. Nasıl olur? Tabalahura benim. Üstelik bu köyde benden başka da Tabalahura yok. Sen de Tabalahura'sın, ben de. Sen enayi Tabalahura'sın, ben açık göz Tabalahura. O kadar bağırdım, böğürdün ki kulaklarım tırmalandı. Bet sesinden rahatsız oldum. Bu herifin derdi nedir diye kalkıp geldim. Nedir istediğinde öyle yırtınıyorsun? Ah, benim derdim çok büyük. Bütün hayatımda istediğim tek şey, çok değil, bir şişecik namus sahibi olmaktı. Namuslu bir adam olarak ölmek istiyordum. O mübarek namus gazının kutsal yeşil rengiyle gözlerimin ışıklanmasını istiyordum. O kutsal namus şişesini avucumun içine alıp pörsüklerimin ısınmasını istiyordum. Bütün hayatımda bunun için çalıştım. Her sabah gün doğarken işe koyulur, gün batana kadar çalışırdım. Geceleri de evimde çıra aydınlığında gece yarılarına kadar çalışmamı sürdürürdüm. Bütün bunları benim de bir şişecik namusum olsun diye yaptım. Hiç kimseye kötülük etmedim. Herkese elimden geldiğince iyilik etmeye çalıştım. Kimsenin malında gözüm olmadı. Kimsenin karısına kızına kötü gözle bakmadım. Bütün hayatımda harama uçkur çözmedim. Kimseyi kıskanmadım. Başkalarında çok bende yok demedim. Kimsenin bir şeyini çalmadım. Çok zaman aç kaldım ama bir kez bile hırsızlık etmedim. Hiç kimseye haksızlık etmedim. Bütün hayatımda ağzımdan yalan bir tek söz bile çıkmadı. Doğruluktan ayrılmadım. Herkesin yardımına koştum. Çok çalıştım. Emanete hıyanet etmedim. Üstelik ibadetlerimi hiç aksatmadım. İmanım bütündü. Duadan eksik kalmadım. Topal karıncayı bile incitmedim. Kimsenin gönlünü kırmadım. Bütün bunları namuslu bir adam olayım. Benim de bir şişecik namusum olsun diye yaptım. Ah, ah, of, aman, ay, vay, işte ölüyorum. Yazık, artık her şey bitti. İki solukluk ruhum kaldı içimde, o da çıkmak üzere. İkinci Tabalahura, beni tanımadın mı dedi. Gözlerim artık hiçbir şeyi seçmiyor. İkinci Tabalahura yatağa eğilip yüzünü ona iyice yaklaştırarak, iyice bak dedi. Evet, evet tanır gibi oluyorum seni ama nereden, ne zaman hatırlayamadım. İkinci Tabalahura, ben senin yanına çok geldim dedi. Birinci Tabalahura, hızlı söyle diye inledi. Kulaklarım artık duyarlılığını yitirdi, sesini duyamıyorum. İkinci Tabalahura, hatırlar mısın dedi, sen 20 yaşında. Bağır bağır dediklerini anlayamıyorum. İkinci Tabalahura birincinin kulağına eğilip bağıra bağıra konuştu. Sen 20 yaşındaydın. O zaman bu köyün en yakışıklı delikanlısıydın. Köyün güzel kızları arkandaydı. Güçlüydün, çalışkandın, elinden her iş gelirdi. Becerikliydin, başarılıydın. Bunun için de köyün zenginleri seni kendilerine damat edinmek için arkandan koşuyorlardı. Ben o zaman da yanına gelmiştim. Birinci Tabalahura ölgün bir sesle, evet, evet şöyle böyle hatırlıyorum. Gelmiştin diye inledi. Gelmiştim ya, Sana o zaman köy ağasının kızını al demiştim. Çünkü köy ağasının üç damacana dolusu namusu var. Hem de adamın namusu hiç güneş yüzü görmemiş, solmamış, halis namus demiştim. Köy ağasının bir tek kızından başka da kimsesi yok. Üstelik herif çok yaşlı. Bir ayağı çukurda. Yakında ölecek. Herifin bütün namusu sana kalacak demiştim. İnatçı eşek. Beni dinlemedin. Kızı başkası alıp üç damacana namusuna kondu budala. Birinci tabalahura, of aman ölüyorum diye inledi. İkinci tabalahura, geber diye bağırdı. Hiçbir şeye yanmıyorum. Namussuz olarak öleceğime yanıyorum. Daha beter ol. Sana bu az bile. Hatırlar mısın? 25 yaşındaydın. Bir küçük şişe namus sahibi olmak için çırpınıp duruyordun. Haline acıdım da sana akıl vermeye geldim. Sen o zaman köy tapınağının gece bekçisiydin. Gündüzleri tapınağın tarlasında ölesiye çalışır, geceleri de tapınağı beklerdin. Bir şişecik namus sahibi olmak için didinir dururdun. Hatırlamaz olur muyum hiç? Sen bir gece Rahip Efendi'nin ambarındaydın. Aman eksilmesin, kimse çalmasın diye Rahip Efendi'nin ambarındaki namus şişelerini sayıyordun. O şişeleri hayranlıkla elleyerek, benim de böyle bir şişecik namusum olsa diyordun. O zaman yanına geldim. İstersen bir şişe değil, daha pek çok namusun olabilir demiştim sana. Nasıl diye sormuştun. Ben de sana, Rahip Efendi'nin namus şişeleri günden güne artıyor. Artık ambarında şişe koyacak yer kalmadı. Yeni bir ambar yaptıracak. Sana güveni sonsuz. Rahip Efendi'nin o kadar çok namus şişesi var ki sayısını bile bilmiyor. 2-3 gecede bir şuradan bir şişe namus al götür. Rahip Efendi'nin ruhu bile duymaz. Anlasa bile senden şüphelenmez. Hırsız almış der. Al götür şuradan birkaç şişe namus demiştim. Sen de ben öyle şey yapamam. Defol diye beni kovmuştun. Hatırladın mı? Birinci tabalahura. Hiç hatırlamaz olur muyum? Of aman ay ölüyorum diye inledi. İkinci tabalahura. Geber diye bağırdı. Ölsem de kurtulsam gözlerim açık gidiyorum. Sen 30 yaşındaydın. Devlet namus ofisinde çalışıyordun. Depo ağzına kadar tıklım tıklım namus şişeleriyle doluydu. Bir gece kendi kendine bir şişecik namusum olsa başka bir şey istemem diyordun. Sana yardım etmek için yanına geldim. Beni görünce sakın bana namus şişesi çalmamı söyleme. Şişeler sayılı ve sayıları resmi defterde yazılı dedin. Ben de sana. Budala sana şişe al diyen var mı? Şişeler sayılır ama içlerinden birer parça namusu boş bir şişeye doldurup alabilirsin. Resmi şişelerin sayısı bellidir ama içindeki namusun miktarı bilinmez. Şuradan boş şişelere birer parça namus doldur da al götür demiştim. Sen yine olmaz ben öyle şey yapamam demiştin. Ben de sana yakalanırım diye korkma. Yakalansan bile aldıklarından birkaç şişe namusu rüşvet olarak verir kurtulursun. Geri kalan namus şişeleri de senin olur. Üstelik sen namusu özel şişelere dolduracağından evinde arama yapılırsa resmi damgalı namus şişesi bulunmaz demiştim. Sen de beni siktir oradan diye kovalamıştın. Aman of ölüyorum. Geber. İkinci tabalahura. Sen dedi gümrükçülük yapıyordun. O zaman 35 yaşındaydın. En büyük üzüntün dar gelirli aylığından birazcık arttırıp da bir küçük şişe namus alamamış olmandı. Bir gece sınırdan bu yana geçen namus kaçakçılarını yakalamıştın. 200 şişe. 20 tane binlik 15 damacana kaçak namus tutulmuştu. Sen kaçakçıları zincire vurup zindana attırmıştın. Yakaladığın kaçak namus şişelerini için titreyerek seviyor, okşuyor. Bunlardan bir tanesi benim olsa ah ne olur diyordun. İşte tam o sırada yanına geldim. İstersen bir şişe değil 5 damacana namus senin olabilir. Enayilik edip bu fırsatı da kaçırma dedim. Coşkuyla nasıl diye sordun. Ben de sana... Yakaladığın namus kaçakçılarını hükümete teslim etme. Salıver. Onlar sana en az 5 damacana namus verirler. Hükümete teslim edeceksin de eline ne geçecek sanki dedim. Hükümetin ruhu bile duymaz dedim. Sen bu namus kaçakçılarıyla işbirliği bile yapabilirsin dedim. Çok değil. Ayda bir kaçakçıları görmezden gelsen de karşılığında birkaç damacana namus alsan 2-3 yıla varmaz memleketin en namuslu adamı sen olursun. Burada önceki gümrükçü de böyle yaptı. Şimdi mağaza açtı. Namus alışverişi yapıyor dedim. Sen ne yaptın? Yıkıl karşımdan gözüm görmesin diye beni kovdun. Birinci tabalahura. Of aman ölüyorum diye inledi. İkincisi devam etti sözlerine. Bir namus ticarethanesinde çalışıyordun. O zaman 40 yaşında olgun bir erkektin. yanında çalıştığın yaşlı namus tüccarının genç karısının sende gözü vardı. Sen çişeler içindeki namusun parlak yeşiline bakıp gözlerin kamaşarak artık yaşlanıyorum, bir şişecik de namusum olmayacak mı diye bağırıyordun. Yardımına koştum. Sen şu namus tüccarının karısını ayart, kadın birlikte olacağınız her gece için sana bir şişe namus vermeye hazır dedim. Üstelik herifin haberi olmaz. Çünkü kadın kocasının namusundan vermeyecek, kendi namusundan verecek dedim. Eline sopayı alıp beni kovaladın. Of, aman. 45 yaşındaydın. Yine geldim sana. Muhtar seçimine katıl. Muhtarlığa adaylığını koy dedim. Köylü beni muhtar seçmez dedin. Beni muhtar seçerseniz her köylüye bir şişe namus vereceğim diye propaganda yap dedim. Kendi namusun yokken her köylüye bir şişe namusu nereden bulup da vereyim dedin. Abanaklık etme, propaganda sözü tutulmaz dedim. O zaman beni dinleyip muhtarlık etseydin sen de 5-10 şişe namus sahibi olurdun. 50 yaşına gelince artık umutların kırılmaya başlamıştı. Sana yine yol gösterdim. Kasabadaki belediye başkanı rüşvet almak için bir aracı arıyor. Rüşvet olarak alınan her 10 şişe namustan birini aracıya verecek. Aman aracı ol, bu fırsatı da kaçırma. Hem başkan hem de sen şişe şişe namus sahibi olacaksınız dedim. Suratıma tükürüp beni kovdun. Of, aman, hay. 55'ine gelmiştin. Yine sana yardım elimi uzattım. Acele evlen, hemen çocuk yap. Birkaç kızın olsun, onları büyüt. Namus sahibi olmak için başka çaren kalmadı. Kızlarını isteyen erkeklerden hangisi sana daha fazla namus verirse kızları onlarla evlendirirsin. Başlık olarak kızlarının güzelliğine göre 3 şişe 5 şişe namus almadan onları kocaya vermezsin. Hele kızlarından birini zengin bir eve gelin edersen yaşadın. Belki de 2 damacana namus bile alırsın dedim. Dedim ama kime dedim? Sen de laf anlayacak kafa nerede? 60'ına gelmiştin, artık evlenemezdin de. Hem yaşlısın hem de namusun yok. Senin gibisine hangi kadın varır? Gece gündüz namus, ah namus diye ağlıyordun. Acıdı mı haline? Köyün namus defteri senin elinde. Gel şu defterde biraz kalem oynat, hile yap dedim. Yapamam dedin. Öyleyse şişelerin tapaları aralanmış, biraz namussızmış dersin. Ya da bazı namus şişeleri ışık aldı, namusların rengi attı, bozuldu dersin. Birkaç şişe namus hava aldı, yandı dersin. Böylece sen de aradan namus sahibi olursun dedim. Kızıp söverek beni kovdun. 65 yaşındayken belli bükük bir ihtiyardın artık. Yine geldim sana. Enayiliği bırak, fırsatlar azalıyor dedim. Namus üzerine kumar oynayan bir kulüp aç. Her kumar masasından mano alarak yarım kiloluk bir şişe namus alsan sen de namuslu insanlar arasına girersin dedim. Arkamdan taş atarak beni kovaladın. Yaşın oldu 70. Yine gözyaşlarına dayanamadım. Haline acıdım. Sana yol göstermeye geldim. Bana bak dedim. Bu son fırsattır. Bunu da kaçırırsan bundan sonra artık namuslu adam olamazsın dedim. Ev işlet. Bir şişe namus karşılığında kiralık kız kadın ver dedim. Yapamam dedin. Ben de sana. Bütün ömrünce yapacak değilsin ki. Bir süre yapar, yeterince namusun oldu mu bu sefer faizle namus verir. Elindeki namusu arttırırsın. Daha sonra da bütün bu işlerden elini eteğini çeker, herkesten saygı gören namuslu bir adam olarak yan gelir yaşarsın dedim. Seni dediklerime inandırmak için de ellerinde büyük namus tutuku bulunduranların başlangıçta böyle yaptıklarını söyledim. Büyük namus sahibi olmanın yolları bunlardır dedim. Filan kişi, filan filan kişilerin nasıl büyük miktarda namus sahibi olduklarını anlattım. Bir kere durumunu düzelt, başlangıçta girdiğin karışık işlere bir daha tenezzül etmeyeceksin. Saygı gören namuslu bir adam olarak yaşayacaksın dedim. Sen bu son fırsatı kaçırdın. 75 yaşına kadar bir parçacık namus sahibi olmadan süründürdün. İşte şimdi de son soluğunu tüketmek üzeresin. Birinci Tavalahura, son nefesimi verirken bütün bunları niçin söylüyorsun dedi. Niçin enayiliğimi, budalalığımı yüzüme vuruyorsun? Senin verdiğin öğütleri tutmadığım için çok pişmanım. Dediklerini dinleseydim benim de en az 5-10 damacana namusum olurdu. Dünyanın kaç bucak olduğunu anladım ama çok geç. Bundan sonra neye yarar? İş işten geçti. İkinci Tabalahura. Hiç de iş işten geçmedi dedi. Aklını başına toplarsan bundan sonra da namuslu bir adam olabilirsin. Birincisi. Sen ne diyorsun ya? Ben can çekişiyorum, sen namustan söz ediyorsun diye bağırdı. ikinci Tabalahura. Senin namussuz bir adam olarak ölmene razı değilim dedi. İstersen yaşayabilirsin. Birincisi heyecandan ölmekte olduğunu unutup nasıl diye bağırdı. İkinci Tabalahura, bilim ve yeni buluşlar ne işe yarıyor? İşte senin gibi iskeleti çıkmış, trit olmuş bunakların ömrünü uzatmaya yarıyor. Dinle şu sesi dedi. Bilginler Korosu. Beyaz gömlekli, gözlüklü, kimisi sakallı, uzun saçlı, kimisinin elinde dürbün, kimisinde mikroskop, kimisinde teleskop, enjektör, koltuklarında çok kalın kitaplar bulunan adamlar, birinci Tabalahura'nın çevresinde dönerek bilimsel şarkı söylemeye başladılar. Biz bilimcileriz. Biz bilginleriz. Canlıyı öldürür, ölüyü canlandırırız. Biz bilimcileriz. Biz bilginleriz. Biz hukuk terleriz, iktisat işeriz, kimya öksürürüz, fizik hapşırırız, tıp kaşınırız. Korobaşı. İnsanoğlunun en verimli, en güçlü çağı 25-35 yaş arasıdır. İnsanoğlunun en verimsiz, en güçsüz, en işe yaramaz çağı 65'ten sonraki yaşadır. Biz bilimciler, biz bilginler 65'ten, 75'ten, 85'ten, 95'ten sonra da yaşlıları yaşatmak için uğraşırız. Biz bilimciler, biz bilginler doğum kontrolüyle aralarında dehaların da çıkacağı çocukların dünyaya gelmesini önleriz. Vücutlarında yaban bitkilerine gübre bile olmayacak, yalnız kireç kalmış morukların ömürlerini uzatırız. İşe yaramayanların dünyada sere serpe ve mutlu yaşayabilmeleri için geleceğin işe yarayacak insan yavrularının dünyaya gelmelerini önleriz. Bilginler Korosu. Hani ya moruklara hap var, şurup var, vitamin var, aşı var, kuvvet macunu var, iktidar ilacı var, şırınga var, masaj var, radyoaktivite var, X ışınları var. Biz bilimcileriz. Biz bilginleriz. Biz hukuk terleriz, iktisat işeriz, kimya öksürürüz, fizik hapşırırız, tıp kaşınırız. Matematik, on binlercemiz laboratuvarlarda, kitaplıklarda, kürsülerde, atölyelerde, her yerde. Yaşayanların, yaşayabilenlerin daha çok, daha çok yaşamaları için. Yaşamayanların da hiç yaşamamaları için yaşıyoruz, diyor. İkinci Tabalahura birincisine dedi ki, işte görüyorsun. Bütün bilimciler, bilginler seni daha çok yaşatmak için gecelerini gündüzlere katmışlar, çalışıyorlar. İstersen yaşayabilirsin. Birinci Tabalahura, artık iş işten geçti dedi. Hayatta bütün fırsatları kaçırdım. Ben bundan sonra namus sahibi olamam ki. Namus olmayınca yaşamak neye yarar? İkinci Tabalahura, iş işten geçmiş değil dedi. Benim sana verdiğim öğütleri tutarsan çok namuslu bir adam olabilirsin. Henüz fırsatlar kaçmış değildir. Bundan sonra evlenip çok namuslu bir adama damat olamazsın. Ama kızlarla oğlanlar arasında aracılık edip namuslu adamlara damat, namuslu damatlara gelin bulabilirsin. Artık evlenip kız babası olamazsın ama köyün bütün kızları senin de kızın sayılır. Sen öyle bir yaştasın ki herkesten saygı görür, sevgi görürsün. Sana zamanında söyledim ama senin yapmadığın her işi şimdi daha kolaylıkla yapar, en kısa zamanda çok namuslu bir adam olursun. Birinci Tabalahura'nın aklı yattı. Ama ölüyorum dedi, yaşayabilir miyim? Bilim seni yaşatır. Bilimler, bilginler birden ölüm döşeğindeki Tabalahura'nın üstüne üşüştüler. Kimisi hemen orada sidiğini muayene etti, kimisi al yuvarlarını saydı, kimisi kan verdi, hap yutturdu, şurup içirdi, yine yaptı. Tabalahura tatlı bir uykudan uyanır gibi gerine doğruldu. Çevresine bakındı. Ne o tıpkı kendisine benzeyen ikinci Tabalahura, ne ölüm dansı yapan iskeletler, ne de bilginler korosu vardı. Kış uykusundan kalkan yaratık gibi doğrulan Tabalahura, yoksul kulübesinden çıktı. Yalnız tirit olmuş bedeni değil, ruhu da, beyni de uyanmıştı. O yaşına kadar kaçırdığı fırsatları yeniden yaratmaya çalıştı. Başardı da. Eskiden yapmak istemediği her şeyi artık yapıyordu. 3 gün içinde bir şişe namus elde etti. Kısa zamanda Tabalahura'nın namus şişelerinin, binliklerinin, damacanalarının sayısı arttı. Bir zaman geldi ki köyün en namuslu adamı Tabalahura oldu. Köyün bütün namusunu toplamış ve bütün köyü namussuz bırakmıştı. Köyde hiç kimsenin elinde bir küçük şişecik namus bile yoktu. ama yaşlı azgınlığıyla aç gözlü Tabalahura'nın gözü doymuyordu bir türlü. Köyden bucağa taşındı. Dolaylardaki köylülerin sahip olduğu namusları ele geçirdi. Bir zaman geldi ki o bucakta Tabalahura'dan başka namuslu kimse kalmadı. Bir türlü tutkuları dinmek bilmeyen Tabalahura bucaktan ilçeye göç etti. Kısa zamanda o ilçedeki bütün namusları topladı, deposuna yığdı. Gözü doymayan Tabalahura ilçeden ile taşındı. O ildeki bütün namus şişelerini, binliklerini, damacanalarını deposuna doldurdu. Namus deposu tıklım tıklımdı artık. O ilde Tabalahura'dan başka namuslu kalmamıştı. Tutkuyla titreyen Tabalahura başkente gitti, yerleşti. Çok geçmeden de o ülkede ne kadar namus varsa hepsi onun oldu. Ülkenin tek namuslu adamı Tabalahura komşu ülkeleri de el attı. Oralardaki namusları da topladı. Bundan sonra yalnız ülkelerin, kıtaların değil, bütün dünyanın namusu onun oldu. Ve Tabalahura'dan başka namuslu kişi ve onunkinden başka hiç kimsenin ambarında bir damla namus kalmadı. Tabalahura dünyanın bütün namusuna sahip olduktan sonra depolarındaki bütün namusları adamlarına çok geniş bir alana taşıttı. O geniş alanda dünyanın bütün namus şişeleri, binlikleri, damacanaları toplanmıştı. Bunların orta yerine büyük bir kürsü getirtti. Ondan sonra dünyanın her yerindeki bütün ileri gelen devlet adamlarını, politikacıları, yönetmenleri, bilginleri, bilimleri, ünlü kişileri, sanatçıları o alana çağırdı. Hepsi geldikten sonra alanda dağ gibi yığılmış namus şişelerinin ortasındaki kürsüye çıktı. Dünyanın en yüce, en seçkin, en ulu kişilerine oradan şöyle seslendi. Sayın konuklarım, yüksek huzurunuzla şimdi burada tarihin en korkunç ve en büyük olayı geçecek. Sizler de buna tanık olacaksınız. Sonra Tabalahura oradakilere hayatının 75 yıllık döneminde ölesiye çalıştığı, didindiği halde bir damla bile namusa sahip olamadığını yana yakıla anlattı. Dinleyenlerin gözleri yaşardı. Bundan sonra Tabalahura hangi yollardan ve yöntemlerden dünyanın en namuslu insanı olduğunu ve bütün dünyayı nasıl namussuz bıraktığını açıkladı. Dünyanın bütün namusuna sahip olup dünyayı da namussuz bırakmakla namussuzluk içinde geçen 75 yıllık hayatımın intikamını aldım. Şimdi dünyadan başka hiçbirinizin benden başkasında namusu yok. Ama benim tutkularım dinmedi. Bütün insanlara ve bundan sonra da geleceklere büyük bir iyilik yaparak tutkularımı dindirmek istiyorum. Hiç kimsenin namussuzluk acısını çekmemesi için dünyanın bütün namusunu yok edeceğim. Bunu söylemesiyle namus damacanalarından birinin tapasını açınca yeşil renkli namus gazı havayla değinip birden parladı. Yeşil yeşil alevler göz açıp kapayasıya bütün şişelere geçti. Kimse ne olduğunu birden anlayamadığı için Tabalahura'nın bu korkunç deliliğine engel olamadı. Havayla değinince yeşil renkli namus gazı o kadar çabuk tutuşurdu ki Tabalahura da göklere yükselen namus alevlerinin ortasında kaldı. İstese kaçabilirdi alevlerden ama o dünyadaki bütün namusla birlikte yok olmak istemişti. Dünyanın bütün namusunun yanıp yok olması bir dakika bile sürmemişti. Bu korkunç yangını görenler donup kalmışlardı. Yalnızca can korkusuyla geri sıçlayıp alevlerden korundular. Alevler söndüğü zaman ortada ne namus, ne namus şişesi, ne de Tabalahura kalmıştı. Bu durum çok korkunçtu. Bu olur şey değildi. Böyle bir namussuz dünyada insanlar ne yapacaklardı? Çünkü namusa sahip olmak isteği olmayınca hiç kimse çalışmak istemiyordu. Eskiden insanlar bir şişe namusa sahip olmak için bir ömür boyu çalışırlardı. Ama şimdi niçin çalışacaklardı? Çalışmanın amacı kalmamıştı. Namus yoktu ki onu elde etmek için insanlar çalışsınlar. İnsanlar aylak, tembel, avare olmuşlardı. Bu böyle süremezdi. Buna bir çare bulunmalıydı. Bütün ülkelerin politikacıları bu konuda bir çözüm yolu bulmak için uluslararası bir örgüt kurdular. Bu örgütün ilk toplantısında Birleşmiş Ülkeler Başkanı delegelere şöyle dedi. Sayın arkadaşlar, üyeler, dünyamız yakın zamana kadar namuslu bir dünyaydı. Ama hepimizin bildiği o tarihin büyük faciasından sonra namussuz bir dünyada yaşamaktayız. Kendini bilen insanlar için bu durum ölümden çok daha acıdır. Çünkü insanlık ilerlemez oldu. Çünkü uygarlık gelişmez oldu. Çünkü teknik ilerlemeler durdu. Çünkü namus olmadığı ve insanların namusa sahip olmak ihtimalleri kalmadığı için hiç kimse çalışmıyor. İşte burada sevgili dünyamızı yine eskisi gibi namuslu bir dünya yapmanın çarelerini araştırıp bulmak için toplanmış bulunuyoruz. Uzun konuşma ve tartışmalardan sonra Birleşmiş Ülkeler politikacıları şuna karar verdiler. Politikacıların işi dünyanın namuslu dönmesini istemekti. Onların işi burada biterdi. Ama onlar giden namusun yerine ne konulacağını bilemezlerdi. Bu politikacıların değil, bilimcilerin ve bilginlerin işiydi. Bilimcilerle bilginler de politikacıların buyruğu altındaydılar. Öyleyse en ünlü bilginler dünyanın yeniden namusa kavuşturulmasıyla görevlendirilmeliydiler. Tarih dersi. Namus şişelerinin yanmasından 1000 yıl sonra bir üniversitenin amfisindeyiz. Beyaz saçlı, altın çerçeve gözlüklü tarih profesörü öğrencilere namusun tarihini anlatıyor. 1000 yıl önce dünyamızın namussuz olarak dönmesine dayanamayan bilginler, yıllarca süren çalışmalardan sonra o tarihi faciada yanan tabi namus gazı yerine suni olarak namus gazı elde etmeyi başardılar. Böylece insanlık yeniden namusuna kavuşmuş oldu. Suni namus gazının yapılması tarihin yeni çağının başlangıcıdır. İnsanlık bundan sonsuz mutluluk duymuştur. Kimya dersi. Üniversitenin fen fakültesinin kimyahanesinde profesör suni namus gazı üzerine öğrencilere bilgi veriyor. Suni namus gazı her ne kadar tabi namus gazı yerine kullanılmaktaysa da hiçbir zaman suni namus tabi namusun yerini tutamamıştır. Çünkü tanrı yapısı başka, kul yapısı başkadır. Fabrikalarda imal edilmekte olan suni namus gazının rengi hiçbir zaman tabi namus gazının o güzelim yeşil rengini bulamamıştır. Ya açık yeşil ya koyu yeşil oluyor. Teknik bu kadar ilerlediği halde o has yeşil renk bir türlü tutturulamıyor. Sonra suni namus gazının havada yanma hassası da tabi namusa göre azdır. Buna karşılık şişe tıpalarından daha kolaylıkla sızmaktadır. Şimdi suni namus gazının nasıl çıkarıldığını görelim. İktisat dersi. İktisat fakültesinde profesör namus iktisadı üzerine ders veriyordu. İnsanlar tabi namus çağında namussuz olarak dünyaya gelirlerdi. Sonradan çalışarak namus sahibi olurlardı. Ne kadar çok çalışır kazanırlarsa gayet tabi olarak o kadar çok namusları olurdu. Fakat dünyada mevcut bütün tabi namus gazı yanıp yok olduktan sonra bildiğiniz gibi suni namus gazı yapıldı. Fabrikasyon yoluyla namus gazı çıkarmak yeni bir durum getirdi ortaya. Namus gazı üretimi endüstri haline gelince namus gazı fabrikasına sahip olan ülkeler namus gazı üretimini gittikçe arttırdılar. Bunun sonunda namus enflasyonu baş gösterdi. Rekabet sonunda namus fiyatı çok düştü. İş o hale geldi ki dünyada namussuz insan kalmadı. İktisat ilminde herkesin namuslu olması, herkesin namussuz olması kadar tehlikelidir. İktisat ilminin gayesi bazı insanların çok, bazı insanların az namuslu olması, geri kalanların da hiç namuslu olmamasıdır. Namus endüstrisinin gelişmesi, namus fabrikalarının gittikçe çoğalması, namus ticaretinde artması sonucunda namus o kadar çoğaldı ki itibardan düştü. Geçen yüzyılın başlarında büyük iktisatçılar toplanarak şu kararı aldılar. 1. Yanmış olan tabi namus gazı miktarı belli olduğuna göre bu miktardan fazla namus imal edilmeyecek. 2. Şişeler içindeki namusun taşınması ve satışı zor olduğundan namus şişesi stoklarının devletlerin hazinelerinde korunması ve hazinedeki namus stoku miktarınca piyasaya namus senetleri çıkarılması ve bu kağıtların elden ele dolaşması. 3. Tabi gaz çağında insanlar namussuz doğup sonradan çalışarak namus sahibi oldukları halde suni namus çağında her doğan çocuğa sosyal adalete uygun olarak eşit miktarda namus tahvilleri verilmesi ve bu kimseler hayatta her yaptıkları kanunsuz davranışlarına ceza olarak ellerindeki namus tahvillerinin geri alınması. Hukuk dersi. Üniversite Namus Hukuku kürsüsü profesörü şu dersi veriyordu. Namus hukuku ikiye ayrılır. 1. Devletler arası namus hukuku, 2. Sokaklar arası namus hukuku. Her ülkenin suni namus gazının niteliği aynıdır. Namus gazının rengi, kokusu, sızma ve yanma niteliği fabrikasına göre değişir. Bazı ülkelerde namus fabrikaları yoksa da namus hukuku vardır. Çünkü namus gazı fabrikası olmayan ülkeler başka ülkelerden namus ithal ettiklerinden o ülkelerde namus hukuku namus gazının kendisinden çok daha fazla inkişaf etmiştir. Tabii namus gazı kokusuz olduğu halde sunisi kokuludur. Bu koku sayesinde hakiki namus gazı ile sahte namus gazı birbirinden ayırt edilir. Kokusunu duymak için namus gazı şişesini dibinden koklamak gereklidir.